Merhaba İzgi
Merhaba.
Can. Öncelikle teşekkür ederim bu saatte vakit ayırıp benimle bir session konusunda istekli olmana. Seni ikna etmek birazcık zordu ama olsun. Yine de buraya seni almak benim için önemliydi çünkü Türkiye'de bulut tarafında önemli projeler yapan sayılı danışmanlardan bir tanesisin. Bir de bildiğim kadarıyla bunu bir MVP title'ıyla taçlandırdın geçtiğimiz dönemde Office 365'te. Bunların hepsini dinliyor oluruz. Ama bugün birazcık seninle çok fazla proje gerçekleştirdiğin için tecrübelerini dinlemek istiyorum. Ve aynı zamanda birlikte bir Azure'un disaster recovery senaryolarını konuşalım istiyorum. Çünkü bildiğin gibi Türkiye'deki Azure adaptasyonu disaster recovery ve backup'la daha çok oldu. Özellikle orta ölçekli şirketler işte bir data center kurup oraya yatırım yapmak yerine Azure'la otomatikman bir high availability veya işte business continuity çözümlerine sahip oldular. O yüzden burada opsiyonlarımız neler? Özellikle Azure'da yeni yeni çıkan feature'lar var. Bunları nasıl kullanabiliriz? Projelerde neler yaşadık bugüne kadar? Onları bir konuşalım istiyorum. Birlikte yaptığımız projeler de oldu seninle. Birlikte yaşadığımız problemler de oldu, onları aşmaya çalıştığımız da oldu. Ama şu anda artık kendi başına bu projeleri gerçekleştiriyorsun. O yüzden birazcık dinlemek istiyorum. Başlamadan önce şöyle biraz kendini tanıtırsan süper olur. Yani bugüne kadar neler yaptın, nelerle ilgilendin ve şu anda ne yapıyorsun, nerede çalışıyorsun, görevin ne, hangi projelere odaklı çalışıyorsun. Biraz bahsedersen çok sevinirim.
Tabii ki öncelikle bu session'ı yapmak benim için daha çok onur verici bir durum. Her ne kadar zor bir olsam da. Şimdi ben şu anda hala hazırda pickup firmasında infrastructure lead olarak çalışıyorum. Yani infrastructure ekibimiz var. Burada public ve private cloud yapıyor ve onlara lead ediyorum. Gerek projelerin architect tarafı, gerek de danışmanların management süreçleriyle ilgili. Tüm süreçler bizim çerçevemizde oluyor. Onların işte yapacakları işler, iş akışları, proje detayları. Tabii buradaki projelerimiz %90 cloud odaklı. İşte Office 365 olsun, Azure olsun veya Intune ya da EMS projeleri üzerine gerçekleşiyor. Yeri geldiğinde tabii on-prem projelerde gerçekleştiriyoruz. Büyük ölçekli firmalarımız varsa ve özellikle bizden talep geliyorsa. Bu gibi senaryolarımız var. Yaklaşık sektörde 8 yıldır bulunuyorum. Bunların bir kısmı firmada çalışmış olmakla beraber aynı zamanda eğitim kanadında ve yöneticilik de yaptım. Ya burada ise pickup bilişim ve danışmanlıkta 2 yılı aşkın süredir burada bulunuyorum. Bu süreçlerde birçok projeler gerçekleştirdim. Bu on-prem tarafta da, Azure tarafında da, Office 65 tarafında da. Bir yıldır, inşallah 2. yıl olacak, Office 65 tarafında da MVP ünvanına sahip oldum. Bu
Süper.
şekilde.
Peki şeyi yaşadın herhalde değil mi? Yani pick-up bu konuda ilk yapan şirketlerden bir tanesi. Bulut teknolojisine ilk inanıp işte aksiyon almaya çalışan ve bu ekipte de sen liderlik yaptın uzun bir süre. Hatta başlangıcından beri neredeyse. Ama bunun zorluğunu da yaşamışsındır. Özellikle Türkiye gibi buluta bakış açısı muhafazakar olan ülkelerde bu birazcık zordur. Mesela hem müşteriyi anlatırken bence sıkıntı yaşamışsındır bugüne kadar. Hem içerideki arkadaşları da yani yeni gelen klasik bugüne kadar hep on-premise yapmış işte ya da sanallaştırma yapmış ya da lokalde çalışmış arkadaşlarla çalışırken de herhalde birazcık zorluk yaşamışsındır.
Ya bu kendi içinizde bile konvert ettiğiniz süreçle alakalı ama teknolojiye inanmakla da ilgili bir şey. Yani ben daha buraya gelmeden önce de zaten cloud teknolojilerini araştırıp onun bize katacağı ya da vizyonun ne noktaya gideceğini biliyordum. Pickup'ı seçmemdeki en büyük noktalardan biri de bu. Yani geleceğe ve vizyona bakış açısından sahip olması aslında. Tabii ki cloud'da temelde baktığınızda Türkiye'de lider firmalardan biri. Cloud tarafında danışmanlık yapan, buradaki projeleri yürüten, süreçleri yürüten ve müşterilere de aynı şekilde bunları anlatıp, izah edip gelişimlerinden de süreçlerinden de haberdar eden firmalardan
Sen
birisi.
de acısını
Şimdi
çeken firmalardan birisi ama değil mi?
aynen. Ya ben şey diyorum yani cloud'un Türkiye'deki büyümesini de aynı zamanda biz grafiksel olarak aslında izleyebiliyoruz bu açıdan. Yani ilk gittiğimiz bundan 2 yıl önceki toplantılar ya da IT departmanları, IT majorların baktığı vizyonerlikle şimdi gittiğimizdeki baktıkları senaryolar arasında farklar var. Step by step büyüyen bir senaryo. Belki Office 65'e adaptasyon çok daha hızlı şu anda. Yani bu süreci biliyorlar. Artık böyle bir teknoloji var. Azure tarafında ilk başta tamamen bir gardları varken backup'tı, disaster'dı, yavaş yavaş canlı ortamlarının bir kısmı hibrit topolojiler oluşturmayla devam eden bir süreç. Yani bundan belki 5 yıl sonra artık Azure konuşuyor olacağız. Data center'larımız bile olmayacak on-prem platformlarda.
Şeyle alakalı bence. Yani Office 365 kapalı bir çözüm. Müşteriye gidip direkt al budur ve bunları yapabiliyorsun diyorsun. Ama Azure biraz daha tamamen ucu açık Lego gibi. Orada kendi çözümünü müşteriye odaklı sunman gerekiyor. O yüzden müşterilerin de onu kafasında canlandırması herhalde biraz daha zor. Eminim şu anda 365 konuşurken müşterilerle çok daha rahatsınız. Yani gidip bir Office 365 topolojisini anlattığınızda müşteri de faydalarını hemen alabiliyor. Hatta birçok müşteri bunu kendi bile yapmaya çalışıyor. Destek almadan yapmaya çalışan firmalar bile var. O yüzden Office 365 adaptasyonu çok daha kolay oldu. Ama dediğinde çok haklısın. Azure daha bir açık ve çözümle gitmek gerekiyor müşteriye. Yani disaster recovery veya işte backup'tı veya işte high availability'ydi veya directory sunucusunun bir kopyasını buraya tutma gibi farklı farklı şeylerle gidince biraz daha kafada canlanıyor. Ama ben yine de olumlu görüyorum. En azından tamamen kapalı değiller. Sonuçta disaster recovery ile başlayan bir süreç var. Ve yavaş yavaş adaptasyon da oluyor diye düşünüyorum. Burada peki sen hem Office 365 hem Azure hem de Infrastructure yani Microsoft Cloud Suite'inin tamamından sorumlusun aslında yukarıdan design olarak baktığında. Azure'la ilgili neler yapıyorsunuz genellikle? Yani bildiğim kadarıyla hem development tarafı da var ama infra tarafında da birçok senaryoyu müşterilerle konuşuyorsunuz. Neler var mesela bu opsiyonlar arasında?
Şimdi müşterinin profiline göre değişen senaryolarımız var. Yani eğer küçük ölçekli bir firmaysa temelde bir ADC kurayım. İşte domainimin hemen bir yeri duysun versiyonları var. Bu tarz bir müşterilerimiz var, müşteri tiplerimiz var. İkinci müşteri biraz daha orta ölçekli, büyük dediğimiz müşteri tipi. Buradaki müşteri kitlesi de işte bir disaster'la başlayayım ya da iki tane canlı koşturayım, bir bakayım, akabinde step by step artık Azure'a taşıyayım senaryoları olabiliyor. Ama %80 ya da %90 baktığımızda disaster senaryolarıyla başlayıp hatta orayı sevip akabinde hadi oradaki iki makineyi ayağa kaldıralım, işte lokaldekileri öldürelim, gelişen ve müşterilerinin tamamen verimliliğini artıracak senaryolara göre şekillenen Azure projelerimiz var. Yani biz çok küçük ölçekli gidip, belki de Office 365 ile girip, Office 365'in altyapısında var olan AD Connect'ler, DC'lerin işte bir yere ADC veya ADFS mimarisini oraya konumlandırıp, akabinde müşterinin tüm data center'ının diyarlarına, disaster senaryolarını yaptığımız yerler de var. Bu bir ben şey diye adlandırıyorum. Bu bir zehir gibi bir şey. Küçük başlayıp müşterinin adaptasyon olduktan sonra o zehir yayılıyor ve bir süre sonra o kolaylığa, o genişlik, o verimlilik ve o ölçeklenebilirlik zaten en çok dikkatlerini çeken noktalar oluyor. Tabii maintenance'dan kaçmak bizim Türk halkı sever. O gibi işlerden de kaçmayı sevdikleri evet, için belki de Azure platformu daha çok
istiyor. Hizmet olarak almak her zaman daha iyi. Ben niye şu an oturup evimde 1,5 saat yemek yapacağıma direkt telefondan yemek siparişi verebilirim. Aynı mantık aslında. Hizmet olarak almak her zaman daha iyi. Zaten şirketin fokusu teknoloji değilse, atıyorum fokusu başka bir sektörse çok da mantıklı yani. Kaynaklarını oraya ayırmak yerine bir yerden managed service olarak alıp kendi fokusunu business'ına ayırması zaten mantıklı. Azure'da dediğin gibi Türkiye'de disaster recovery çok yaygın olarak yapılıyor. Peki şu anla ilk başladığın zamanı Azure'daki disaster recovery serüvenini karşılaştırdığında çok büyük değişiklikler var bildiğim kadarıyla. Ama ondan önce şundan bahsedeceğim. Biraz önce söylediğin şey önemliydi. Yani bir müşteri Office 365 ile girip veya EMS ile girip ondan kullandıktan sonra diğerlerine yaygınlaşıyor dedin. Bunun sebebi şey olabilir zannedersem. Yanlışsam düzelt. Azure'da tek bir identity var değil mi? Yani tüm bulut servisleri arkada aslında Azure Active Directory'ye bağlı. Bence çok bu güçlü bir özellik. Yani bir Intune'la gittiğimizde de arka tarafta tek bir Azure tenantından bahsediyoruz. Başka bir Azure'la gittiğimiz, Azure üzerinde bir servise gittiğimizde, Office 365'e gittiğimizde de gene arkada aynı identity kullanılıyor. O yüzden Microsoft tam anlamıyla bir şey sağlayabiliyor. Geniş bir bakış açısı sağlayabiliyor. O müşteriyle Azure konuşmak istediğinde tekrardan yeniden her şeyi re-architect etmene gerek kalmıyor. Zaten arka tarafta Azure Active Directory olduğu için işler kolaylıkla sağlanıyor. Burada peki öncelikle disaster recovery'e geçmeden önce şu soruyu sorayım. Bu konuda çok tecrüben olduğunu biliyorum. Azure Active Directory, şimdi ben Office 365'te veya herhangi bir çözümle Azure aldığımda bir tenant geliyor, değil mi? Bir Azure Active Directory'si geliyor. Ve bu free geliyor. Peki ben Local Active Directory'm de var aynı zamanda. Bu ikisini ayrı ayrı yönetmek çok büyük sorun olmuyor mu? Bunlar arasında bir entegrasyon sağlayabiliyor muyum peki? Çünkü yıllardır bakımını
Ben
yaptığım yüzlerce kullanıcımı içeren bir Active Directory'm var. Ama sen şu anda bana gelip diyorsun ki Azure'da yeni bir Active Directory açacağım.
burada şöyle ilerliyoruz
Biraz
genelde.
müşteri
Zaten
gibi sordum. Kusura bakma ama.
evet. Ya siz ne istiyorsunuz diye başlıyorum tabii ki. Müşterinin isteği ve talepleri doğrultusunda gerçekleşiyor. Eğer müşteri lokalde bir yönetim sağlayın, beraberinde senkron bir yapı olsun, entegre edin, Office 365'e ya da işte Azure Active Directory'ye senkron bir şekilde çalışsın mimarisi istiyorsa, ona özel tool'larımız var. Yeni son tool'umuz AD Connect diye geçiyor. Lokale kurduğumuz bir sunucu üzerindeki AD Connect ile beraber Matforce yapıları destekleyen bir hiyerarşi kurabiliyoruz. Yani var olan lokal Active Directory tüm hiyerarşiyi Azure AD'ye senkron edebildiğimiz topolojiler oluşturuyoruz.
Yönetimi
İsterseniz efendim
nereden yapıyorum? Yani yeni bir
lokalden yap.
kullanıcıyı ben gene lokalde oluşturabiliyorum, değil mi? Otomatik senkronize oluyor.
Aynen
Süper.
öyle. Eğer müşteri tabii daha da üst level istiyorsa, diyorsa işte ben Office 365 ile ya da Azure AD ile beraber çift taraflı bir senkronizasyon istiyorum noktasına da geliyorsa, yani ben şöyle bir şey istiyorum. Diyelim ki kullanıcılarımı oluşturayım Azure AD'de, aynı zamanda senkron olsun gibi bir senaryo. Çift
Yani
taraflı bir
write back'ten
senkronizasyon istiyorum.
bahsediyoruz, değil mi? Yani mesela Azure'da bir
Evet.
değişiklik yaparsam Local Active Directory'de de değişiklik olacaktan bahsediyoruz.
Aynen öyle. Böyle bir senaryo söz konusuysa da bir üst modeli gibi düşünebilirsiniz. Azure AD'nin premium gibi versiyonları var. Bunların hepsini kurgulayabiliyoruz müşterilerimize. Yeter ki işte müşteri orada nereden yönetimsel süreçlerini yürütecek, bunu belirlemek gerekiyor. Ben Office 365'ten direkt yönetmek istiyorum ya da Azure AD'den direkt yönetmek istiyorum dediği senaryo olabilir. Veya lokalimden yöneteyim, otomatik olarak senkronizasyon sağlayalım. Parola burada en kritik noktalardan biri oluyor müşterilerde. Tek bir parolayla kullanıcıların otantikasyon olması istediği senaryolar oluyor. Bu senaryolarda da araya girdirdiğimiz bir tool'umuz var. Tool'la beraber entegrasyonu sağlıyoruz zaten.
Aslında dediğin write back eskiden yoktu o destek bildiğim kadarıyla.
Evet.
Yani Azure'dan geriye yoktu. Onun gelmesi ek senaryoları da enable ediyor diye düşünüyorum. Mesela kullanıcılar artık bulut üzerindeki bir portal üzerinden direkt Azure'daki AD şifresini telefonuyla veya herhangi bir şeyle resetlediğinde bu otomatikman geride yazılabiliyor. Bu senaryo enable oldu. Eskiden çünkü biliyorum bayağı
Evet.
zorluk yaşıyorduk bu noktada. İç Active Directory'yi dışarıya açmaya çalışıyorduk self service password için ama write back'le artık böyle bir sıkıntımız kalmadı, değil mi?
En çok müşterilerin sevdiği özellik zaten. Parola resetleyebiliyorlar mı? Evet, resetliyorlar. Süper. Ben her ses ekibimi kurtarıyorum bu iş
Evet, o
yükünden
yüzden
deyip.
herkesi
Aslında
kopartıyorlar.
bu sürece bakıyorlar.
Aynen öyle,
Evet.
aynen öyle.
Bu güzel bir süreç oluyor. Yani Türkiye'deki diyorum ya, iş yükünü almamak için her türlü şeyi yapıyor yani IT ekibi.
Güzel. Peki biraz Disaster Recovery'den bahsedelim. Biraz önce söylediğim şey. Bildiğim kadarıyla Microsoft'un Disaster Recovery bakış açısı eskiden bu kadar şey değildi. Ne derler? Uygun çözümler yoktu. Şu an Site Recovery'den bahsediyoruz. Site Recovery'nin birçok desteğinden bahsediyoruz, konuşacağız. Ama eskiden bunu third party tool'larla bir şekilde yapmaya çalışıyorduk. Biraz o dönemden bahseder misin? Mesela ben müşteri olarak geldiğimde Azure'u bir Disaster Recovery olarak kullanmak istediğimde o datayı oraya nasıl gönderiyorduk? O sunucuları oraya nasıl kopyalıyorduk? Sürekli full copy mi atmam gerekiyordu? Veya bir disaster anında ne yapıyordum?
Ya burada çok işin açıkçası ESR'le beraber birçok elimiz kolumuz böyle rahatladı diyebiliriz. Çünkü müşterinin profiline göre biz eskiden disaster senaryoları kurguluyorduk. Örneğin müşteri canlı canlı bir platformu istiyor yoksa ya da aktif mi daha doğrusu aktif pasif bir senaryo mu istiyor? Bunların hepsini kurgulamak gerekiyordu. Altyapısında ne var? SQL'leri var mı? Bu SQL mimarisi nasıl çalışıyor? Bu SQL'deki hangi verileri aktarmak istiyor? Ya da örnek veriyorum remote desktop Session Host rolüne sahip bir sunucunun üzerindeki profillerimi atmak istiyor sadece gibi. Tek tek her bir sunucunun içerisinde değişen datalar neler? Bunların neresine, ne kadarını atmak istiyor? Hangi sıklıkla atmak istiyor? Bunların bir analizleri yapılıyordu. Akabinde Azure platformuna bu kurgulanıyordu. Yani sıfır bir makine açıp özel scriptlerle biz sync ettiğimiz verilerimiz de varken müşterinin lokalindeki makinede çok custom ayarların olup var olan o sanal makinenin işte bir VHD'sini alıp Azure platformuna konumlandırıp akabinde senkronizasyon sağladığımız durumlar da söz konusuydu. Eğer SQL mimarisi varsa orası daha değişen bir platformdu. Burada SQL mimarisi varsa işte log shipping gibi teknolojilere girdiğimiz ya da mirroring gibi teknolojiye girdiğimiz senaryolar oluyordu. Tabii orada riskler de var. Yani sonuçta aradaki bir VPN var. Bu VPN kurgusundaki stabilizasyon sağlaması gereken senaryolar vardı. Bunların hepsi kurgulanıyor. Müşteri günlük, saatlik veya işte belirli zamanlarda bir senkronizasyon isteyebiliyor verileriyle ilgili. Bu verilerin hepsi kurgulandıktan sonra arka tarafta diğer çalışıyor. Bir diğer şey yapıda şöyle olabiliyor. Anlık datamı da atmak istiyorum. Kritik dataların olduğu senaryolarda. Buraya da daha önce dediğiniz gibi hocam, third party bir tool konumlandırıp akabinde senkronizasyon sağlıyorum. Bu müşteri için işte eğer aktif bir senaryoysa tabii burada makineler açık olduğu için belirli bir maliyet de paralelinde getiriyordu. Aslında ESR birçok noktada bizi işte bu iş yükünden de kurtardı. Daha otomatize yapacağımız bir senaryo doğru götürdü. Failover senaryosunda bunların ayrı bir senaryo çıkıyor. Yani step by step guide'lar hazırlanıyordu orada da. Yani hangi makine ne zaman açılacak, hangi önceliklerle açılacak, bunların hepsi kurgulanıyor. Merkezde bir makine var, o makinenin önce açılması, akabinde ona bağlı makinelerin açılması, SQL varsa oradaki bir recovery işleminin gerçekleşmesi ya da script'le yazdığımız o dosyalarla beraber işte bağlanacak bir application varsa onun application'a bağlanması gibi tek tek böyle analizler yapıp failover senaryosunu gerçekleştiriyoruz.
Yani tümleşik bir çözüm olmadığı için her bir uygulama bazında düşünmemiz gerekiyor. Yani SQL'i nasıl atacağız? Şöyle atacağız. Gerekli olan RTO değeri nedir? Yani ne kadar sürede bir karşı tarafa data gönderilmesini veya ne kadar sürede geri dönülmesini istiyoruz. Tek tek uygulama bazlı bunu çalışmamız gerekiyordu dediğin gibi. Ardından her bir uygulama için bir gönderme metodu bulmamız gerekiyordu. Script'le mi veya built-in application'la birlikte gelen high availability yöntemleriyle mi veya işte shipping yöntemleriyle mi gibi gibi. Aslında zorlu bir süreçti ama bu sadece başlangıcıydı. Dediğin çok önemli. Bir de bunun recovery planı var. Yani bu kadar yapıyı yaptıktan sonra müşteri gelip tamam o zaman ana data center'ı kapatalım bakalım karşı tarafta çalışıyor mu dediğinde orada işsiz kalıp farklı sektörlere yelken açabilmek de var bildiğin gibi. O yüzden o recovery planının da çok iyi dizayn edilmesi lazım. Yani hangi IP'lerle karşı tarafta ayağa kalkacak, hangi sırayla kalkacak, hepsini bir anda mı açacağız yoksa önce şu VM'leri mi açacağız gibi bir sürü nokta var. Burada manuel birazcık bayağı bir zorluyordu. Yaptığımız veya senin yaptığın senaryolar var biliyorum. Ya da third party. Hangi ürünleri kullanıyorduk third party?
Double take.
Double take aynı zamanda recovery planı da sunuyordu değil mi? Yani karşı taraftan tekrar geri gönderebilmek için. Bunun için işte lokal, Azure ve Art ortaya da bir third party çözüm konumlandırarak multi vendor'la yani Microsoft'la ve bu işte third party replikasyon çözümüyle iletişime geçerek bir çözüm üretmek gerekiyordu. Microsoft ama burada bakış açısını değiştirdi bence. Azure Site Recovery'yi ortaya çıkardı. Yani ASR ile birlikte artık bu bahsettiğimiz senaryoların tamamını Microsoft üzerinden yapabiliyoruz değil mi? Yani bildiğim kadarıyla ben recovery planı da oluşturabiliyorum. Hangi sunucuların nasıl gönderileceğini de seçebiliyorum. Peki bir sorum var. Öncelikle biraz bundan bahsedersen yani mimarisinden çok sevinirim. Bir de şunu sorayım hemen. Bu bir on-premise çözüm mü yoksa buluttan mı yönetiyorum Azure Site Recovery'yi? Peki buluttan yönetiyorsam tüm verim buluta mı gidiyor gibi böyle bir sürü biliyorsun sorular geliyordur. Bunları birazcık böyle açıklarsan çok sevinirim.
ESR tarafında şöyle, genelde müşteriler hep şey diye düşünüyor. ESR'sa, işte ESR sana Azure geçiyor ya içerisinde, Azure Site Recovery diye. İşte ben on-prem'deki datamı Azure platformuna atıyorum diye düşünüyor ama on-prem'den on-prem'e kullandığımız yapılar da söz konusu. Yani adamın iki farklı site'i var, bu site'ler arasında ESR çözümle beraber replikasyonu sağlayıp buradaki diğer senaryosu kurgulanabiliyor. Yani bizim müşterilerimize baktığımızda burada işte Hyper-V, VMware ya da fiziksel makine barındıran müşterilerimiz var. İşte Windows, Linux gibi farklı platformları olan, işletim sistemleri olan platformlar var. Bunların nereye atıyoruz noktasına gelince, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz birçok projede tabii dedike olduğumuz teknoloji de cloud olduğu için biz Azure'a konumlandırdık. Ama dediğim gibi bunun on-prem çözümleri de hala hazırda mevcut. Burada sanallaştırma platformunda ne kullanıyorsa. Hyper-V'de kullanabilir. Zaten temelde altına indiğimizde yasarı Hyper-V replikayı göreceğiz. Onun birçok özelliğini de hissediyor olacağız zaten. Aynı zamanda VMware tarafında da birçok yenilik geldi. Bu aydan itibaren bayağı rahatladık VMware tarafında. Orada bayağı sıkıntılı dönemlerimiz de oldu. Hyper-V kadar esnekliğe sahip değildi ama artık bize o esnekliği de getirdiler Version 2 ile beraber. VMware tarafında müşterilerimiz var. Aynı şekilde dediğim gibi fiziksel ve Linux makinesi olan müşterilerimiz de var. Bunların birçoğunun ESN agentlarıyla beraber aslında cloud platformuna, Azure platformuna taşıyoruz. Orada bir arayüzümüz var zaten. O arayüz üzerinden yönetimsel aksiyonlarını da alabiliyoruz.
Hemen kusura bakma. Anladığım kadarıyla birçok farklı senaryo var ama temelde şöyle özetleyebiliriz Azure Site Recovery. Bir on-premise'den Azure'a gönderme var. Bir de on-premise ile on-premise arasında var. Yani dediğin gibi datasını veya ikinci data center'ını disaster recovery olarak Azure tercih de edebilirler. Ve bunun bir sürü maliyet avantajı var. Veya hiç Azure'u kullanmayıp, benim zaten ikinci bir data center'ım var ama bu data gönderiminin, recovery planlarının yani orchestration'ı sağlayan bir servise ihtiyacım var. Benim dediği noktada da Azure Site Recovery devreye girebiliyor. Bunları daha derine indirdiğimizde ise on-premise'de farklı senaryolarımız var. Yani bir Virtual Machine Manager içerisindeki cloud'lar olabilir, bir VM'ler olabilir. Sadece standalone Hyper-V server'lar olabilir. Ve dediğin gibi yeni gelen özellikle birlikte VMware sanal makinalarda olabilir. vCenter içerisinde barınan. Biliyorsun VMware'de Site Recovery Manager var bunu yapan. Ama Azure Site Recovery'nin bu desteği illa şey demek değil. Yani artık VMware yönetimini tamamen bana bırakın demek değil. Ortamda eğer heterojen bir yapı varsa, farklı hypervisor'lar varsa, Hyper-V de varsa, VMware de varsa, ben disaster recovery'imi ve orchestration'ımı Azure Site Recovery ile yapabilirim. Ve bu VMware'i de destekliyor günün sonunda. Uç noktada ise dediğim gibi farklı bir VMM cloud'u olabilir, farklı bir standalone Hyper-V olabilir veya farklı bir VMware makine olabilir ya da bir sonraki adım Azure olabilir. Değil mi? Burada o zaman datayı illa buluta çıkacak diye bir senaryo yok. Sadece yönetimi ve orkestrasyonu aslında Site Recovery Manager sağlıyor.
Aynen öyle. Orada amaç ESA'nın aslında bize sağladığı feature'lardan yani özelliklerden yararlanıp oradaki o özellikleri kullanabilme imkanı.
Süper.
On-prem'den on-prem'e aktarılanlarda tabii.
Peki mesela use case'ler neler oluyor? Yani kullanıcı lokaldeki sunucularını Azure'a taşıyabiliyor ve bir recovery plan oluşturabiliyor. Yani bu recovery plan detayında mesela neler konfigüre edebilir?
Orada birincisi, genel olarak ben genel müşteri profilini anlatmam gerekirse burada, müşterinin altyapısı ne olursa olsun bir şekilde ben onu ESL teknolojisiyle beraber Azure platformuna attığım takdirde birkaç tane önemli case'lerimiz oluyor. Birincisi ben benim uygulamalarım var. Bu uygulamaların belirli bir sırayla açılması gerekiyor. Örneğin işte database'imin önce akabinde uygulamamın açılması gerekiyor. Ona bağlı uygulamalar. Ve priority'ler yapılabiliyor. Ya da verinin ne kadar sıklıkla atılacağı ile ilgili ayarlar yapılabiliyor. Burada Hyper-V veya VMware tarafında replikasyon süreçleri bize sunulan aslında bizzat replikasyon süreçleri var. Bunların ayarları yapılabiliyor. En çok yine müşterilerin hoşuna giden senaryo test ortamının sağlanması. Burada şöyle bir ortam olabiliyor. Var olan yapı aktarıldıktan sonra test ortamında aslında VMware'in snapshotları alınarak orada aktif edilip testin sağlıklı çalışıp çalışmadığı, var olan yapının hiç bozulmadan bu testin gerçekleşmesi en çok sevdikleri bir diğer şeylerden biri, özelliklerden birisi. Çünkü adamın hiç var olan yapısını ben bozmuyorum aslında. Test bir ortamda adam tüm fail olur senaryosu orada test ediyor ve akabinde kapatıyorum süreci. Devam ediyor oradaki diğer yapının tamamen senkronizasyonu. Bu senaryo çok hoşuna giden ikinci senaryo ve özel scriptlerle de besleyebiliyoruz. Yani açılma senaryolarını özel scriptlerle beraber hangi port, hangi servis ya da içerisine gömülecek böyle özel scriptler yazıp oradaki failover senaryosunda birçok süreci otomatize edebiliyoruz. Bu da en çok sevdiğim bir diğer özellik. Böylelikle zaten IT departmanına daha az iş yüküyle daha çok birçok süreci otomatize ettiğimiz bir senaryo çıkarıyoruz. Böyle yani yapı olarak dediğim gibi VMware tarafında birçok müşterilerimiz de vardı. VMware altyapısı biraz daha farklı. Bunları bir süredir beklettik biz bu version 2 ile beraber. Bu ve buna benzer teknoloji orada da rahat kullanabilsinler diye.
Evet.
VMware'de birçok senaryo yapabiliyoruz aynı şekilde.
Aslında burada şeylere baktığımızda yani VMware Hyper-V desteği var. İçerideki uygulama desteğine baktığımızda da Azure Site Recovery'nin birçok native desteği var. Mesela SQL Server için, Active Directory için, DNS için, SharePoint için veya Remote Desktop Services için, Exchange için. Hatta bazı third party anlaşmaları var IBM'le veya SAP ile. Bu uygulamalar için native bir destek sunuyor. Yani direkt application'ı tanıyarak Azure Site Recovery'ye gönderimini gerçekleştirebiliyor. Ve dediğin çok doğru, recovery planı extend de edebiliyoruz. Yani kendi içerisine PowerShell scriptlerimizi koyabiliyoruz. İstediğimiz sıralamaları belirleyebiliyoruz. Veya ek additional step'ler belirleyebiliyoruz. Support'u kapa, bu servisi başlat veya işte şu username'le şunu yap gibi extend edebilme şansımız var. Bir de Azure Site Recovery'nin bir diğer desteği de, o da yeni gelen özelliklerden bir tanesi, SAN Replication desteği de var. Yani lokalde eğer ben data center'ımda datamı, Hyper-V datamı veya herhangi bir datayı SAN üzerinde tutuyorsam, bir storage üzerinde tutuyorsam, paylaşılmış bir disk üzerinde tutuyorsam ve bu diskin, bu storage'ın SMS desteği varsa, ki tüm yeni modellerde Hitachi'de veya NetApp'ta veya işte diğer tüm modellerde EMC'de bu destek var. SMS desteği varsa Azure Site Recovery bunu algılayıp bunu farkına varıp datayı SAN replikasyonuyla, yani data replikasyonu aslında arka tarafta SMS üzerinden gönderilebiliyor. Ve sen bunun üzerine sadece orkestrasyonu yapıyorsun. Yani recovery planlarını oluşturuyorsun ve gene nerede açılacak gibi aksiyonlar alabiliyorsun. O yüzden dediğin gibi oldukça başarılı. Peki başka ne konuşabiliriz? Dediğimiz gibi VMware desteği var dedik. Hyper-V desteği var dedik. Şu anda bildiğim kadarıyla eğer de birçok müşteri bunu denemek istiyor ve aktif olarak uygulamaya başladınız değil mi?
Aynen öyle. Yani hatta çok enteresan ama yani müşterilerimiz çok daha fazla. Evet. Bunu bekleyen, böyle çok ciddi datalar atacak müşterilerimiz var. Veri transferi yapacak müşterilerimiz var. Hali hazırda veri transferi yaptığımız müşterilerimiz de var. Zaten birçok eski senaryo öldürüp artık ESR ile beraber, yani daha demin bahsettiğimiz o aktif pasifleri, onları öldürüp artık ESR ile beraber, yeniliklerle beraber de müşterileri kullandırıyoruz. Bu noktada müşteriler birçok noktada da memnun. Yani birçok POC'ler de yapıyoruz akabinde. Birçok platformlarda yapıyoruz bunları. Müşterilerimiz de şu anda gayet memnunlar. Bakalım.
Güzel gidiyor ya. Yani.
Evet, aynen öyle. Hazırla beraber.
Yani bana göre çok önemli servislerden bir tanesi ve dediğin gibi o başta söylediğin adaptasyonu hızlandıracak servislerden bir tanesi. Bir soru soracağım peki. Ben mesela lokal data center'ımda oldukça büyük verim var, terabaytlarca. Bunu bir şekilde Azure'a daha kolay gönderebilme şansım yok mu? Mesela bir diski data center'a postalasam veya öyle bir şansım var mı?
Bunu daha sonra bir kere daha baktım. Dedim ki buradaki Azure feedback denen, yani hocam size ona en Azure feedbackleri üzerine çok fazla bunun üzerine feedback veriyor. ESR'le beraberse bu. Şu anda konuşulan bir senaryo ama daha aktif olarak kullanılıyor. Ama iş farklı platformlarsa, yani başka Azure servisleri veya işte Office 365 ile ilgili bir örneğin data gitmesi gibi bir senaryo varsa, burada evet bir hard disk hazırlanıp akabinde Azure platformu, yani daha doğrusu Microsoft'un data center'ına gönderme senaryosu var. Ama ESR'de şu anda daha feedbackler olarak içerisinde yer alıyor diyebiliyorum.
Aynen öyle. Ben de birkaç yerde okudum özellikle. Bu baştan beri söylenen bir şeydi. Hatta başta söylediğinde müşteriler birazcık dalga geçiyorduk. Olur mu öyle şey? Koskoca Azure data center'a diski nasıl sokacaksın diye. Ama şu an ben de tam son durumu bilmiyorum ama okuduğum kadarıyla bazı servislerde bunu yapabiliyoruz. Yani data center'a diski postalayıp bizim subscription içerisinde o datanın aktarılması gibi bir servis var. Tabii bu hangi region'larda aktifte, Türkiye'de ne kadar aktifte daha detaylı bakmak gerekiyor. Ama özetlersek Azure Site Recovery gerçekten başarılı bir hizmet. Bence bir çözüm, tam anlamıyla bir çözüm. Yani müşteriye gidilip ne yapmak istiyorsun? Hiçbir data center kurmadan veya var olan data center'lar arasında bir orkestrasyonla business continuity sağlayabilirsin diyebiliyoruz. O yüzden bence çok başarılı senaryolardan bir tanesi. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şekilde detaylandırdın. Bununla ilgili herhalde güzel makale serilerin olacaktır veya vardır bilmiyorum. Community'yi daha çok bilgilendireceğini umuyorum. Son vermeden önce söylemek istediğim bir şey var mı? Müşterilere veya yeni genç arkadaşlara, bulut teknolojilerine girmek isteyen yeni genç arkadaşlara söylemek istediğim, vermek istediğim bir feedback var mı?
Tabii ki. Yani burada öne de iki farklı platform düşünelim. Bir müşteri gözüyle bakmak, bir IT'ci gözüyle bakmak. IT tarafındaki vizyona baktığında ikisinin ama kesiştiği nokta, ileride biz bulut teknolojisi yapacağız ve vizyonlarımızı bu yöne doğru iyileştirmemiz gerekiyor. Bu yöne doğru kaydırmamız gerekiyor. En hızlı ne kadar sürede convert edersek kendimizi, yani artık buluta adapte edersek, o kadar da hızlı bir gelişim sağlıyor olacağımız. Genel işlerini bırakıp artık gerçekten IT'ci olup, IT management'ını yapıp, aslında o süreçleri, verimliliği ve firma adına katkı sağlayabilecek bir teknolojiyi kullanmaları gerekiyor. Bu geniş bir çerçeve. Yeter ki oradaki hangi, böyle pasta gibi düşünüp hangi payı alacaksa, müşterinin hangisi onun için yarayacaksa, çünkü dediğim gibi yelpaze çok geniş, sunulan imkanlar çok geniş, müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda elbette hepsinin bir eşitleri var, karşılığı var bulut teknolojisinde. Yeter ki bu yönde o teknoloji araştırıp uygun platform, uygun servisi almaları gerekmekte. IT tarafında ise bence yeni kanlar, canlar diyorum ben, onların on-prem'den çok direkt dedike cloud'a olmaları onların gözünü daha böyle hırsını ya da onların verimliliğini daha arttıracak bir süreç olacaktır. Çünkü on-prem yavaş yavaş dediğim gibi convert oluyor bulut platformuna. Haliyle bu insanlar burada ilk başta buradan başlarlarsa ön yargısız da başlayıp bütün enerjilerini buraya adapte edebileceklerdir. Bu şekilde müşteriler açısından da zaten birçok avantajı var. Onları tek tek konuşmayalım burada.
Evet.
İhtiyaç varsa bize ulaşın diye.
Bence genç arkadaşlar da ihtiyaçları varsa sana ulaşabilirler. Her zaman soru sorabilirler değil mi? Bir MVP olarak komüniteye verdiğin katkılar zaten ortada. Bundan sonra da vermeye devam edeceksin zaten. Çok teşekkür ederim Ezgi. Çok değerli bilgilerdi bence. Umarım farklı bir konuda tekrardan senden vaktini eğer ayırabilirsen naçizane alabilirsek vaktini. Başka session'da görüşebiliriz tekrardan. Tekrardan çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum böyle güzel bir sohbet için.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.